küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programıyla yeniden karşınızdayız. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Yine tatsız konuları konuşuyoruz. Uzun zamandır bu masada, burada konuştuk bizi dinleyenlere. Dünyadaki gelişmeleri hem olduğu anda analiz etmeye çalıştık, hem de gelişmelerin nereye doğru evrileceğini hep tahmin etmeye çalıştık. Ve bizim bölgesel normalleşmeyle ilgili konuştuğumuz yayınları hatırlıyorum. Hep bir ihtiyat payı bırakmıştık.
Evet.
Bölgede gerçekten çok ciddi bir çözüm problemi var. Birçok sorun çözülmedi. Bu çözümsüzlük ortamında ülkelerin yapay bir normalleşme içerisine girmesinin aslında çok da sürdürülebilir bir durum olmadığını
yapısal sorunlar
söylemiştik.
Zannederken.
Hala da aynı noktadayız ve en son tabii ki Gazze meselesiyle patlak verdi ve bugün sanırım 24. günündeyiz. İsrail'in saldırılarını, İsrail'in kolektif bir cezalandırma yöntemi kullandığını, Gazze'de yaşayan halkı susuz, elektriksiz ve yakıtsız bıraktığını ve en önemlisi de bulundukları bölgeden başka bir bölgeye doğru göç etmelerine zorlayan bir politika izlediğini, bunun için de ağır bir bombardıman tercih ettiğini, bugün itibariyle 8 bine yaklaştı hayatını kaybedenlerin sayısı, bunların 3 bine yakını çocuk, önemli bir kısmı kadın, hamile kadınlardan, yaşlı insanlardan. Ortada tam bir savaş suçu var. Uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı, Batı'nın, İsrail'in bütün bu hukuksuz uygulamalarına da destek verdiği, açık çek verdiği bir dönemden geçiyoruz. İsrail'de rasyonalite ve rasyonel aklın şu anda işler durumda olmadığını görüyoruz. Başbakan Netanyahu bütün referanslarını artık medeniyetler çatışması ekseninde dile getirmeye başladı. Bir dinler savaşı olarak resmediyor bunu. Barbarlık karşısında medeniyet, demokrasi karşısında otoriteryanizm, terör karşısında demokrasi gibi çeşitli ifadeler kullanıyor. Bütün açıklamalarında mutlaka kendi kutsal olarak gördükleri metinlere referans veriyor. Tarihten örnekler getiriyor. Geleceğe dönük kehanetler konuşuyor. Yani tam bir mesyanik bir toplumdan, mesyanik bir devletten ve bunun tecessüm etmiş hali olan İsrail'in stratejisinden bahsediyoruz. Bugün itibariyle kara operasyonunun da başladığını artık net olarak söyleyebiliriz. Artık buradan İsrail açısından geri dönüş yok şeklinde bir okuma da yapabiliriz. Tabii ki bu İsrail açısından çok kanlı bir savaş olacak. Belki de kaybedecek bu savaşı, evet. Geri çekilmek zorunda kalacak ama tek bildiğimiz şey şu, daha fazla insan hayatını kaybedecek Gazze'de, daha fazla sivil hayatını kaybedecek.
Maalesef.
Bölgesel çatışma olasılığı, genişleme, yayılma olasılığı çok yüksek. Yemen'den, Irak'tan, Suriye'den, Lübnan'dan çeşitli açıklamalar geliyor. Bugün şunu tartışalım biraz, neyle, hangi durumdayız? Önce mevcut durumu analiz edelim, sonra da bazı senaryoları konuşabiliriz. Bu çatışmalar nereye doğru evrilebilir? Bizi bekleyen son nedir burada? Diplomasi neden çalışmıyor? Uluslararası hukuk neden çalışmıyor? Biraz bunları tartışalım ama istersen öncelikle
sahadaki durumu
analiz
yeniden.
Edelim. Evet.
Tabii sen de ifade ettin, şimdi savaşın 24. gününden bahsediyoruz. Bir yandan İsrail ağır hava bombardımanlarına devam ediyor. Burada altını çizdiğin gibi kolektif bir cezalandırma stratejisi var. Askeri literatürde buna Scotch Earth diyorduk, yani tamamen altyapı ve üst yapıyı yok ederek sivilleri bölgeden arındırmak, insansızlaştırmak ve ardından da askeri unsurları meskun mahallede elimine etmeye yönelik bir askeri strateji. Bunun hava harekatıyla İsrail'in 24 gündür devam ettirdiğini, son 2-3 gündür de karadan operasyonlara başlayarak bu harekatı, bu plana devam ettiği anlaşılıyor. Özellikle Kuzey Gazze'de belli noktalardan içeriye girmeye başladı İsrail kara birlikleri. Yine Kuzey ve Güney Gazze'yi ayıran hattan denize doğru İsrail birliklerinin ilerleme çabasıyla Filistin'de Gazze'yi ikiye bölmeye yönelik bir askeri strateji içerisindeler. Burada tabii zırhlı unsurlar, özel kuvvet unsurları, komando birlikleri gibi meskun mahallede görece daha iyi çatışabilecek unsurlarını içeriye sokmaya çalışıyorlar. Bir yandan da ağır topçu atış destek unsurlarıyla Gazze'nin belli bölgeleri vuruluyor. Tabi abluka yine ağırlaştırılmış şekilde devam ediyor. Buna karşı ise direniş unsurları, başta Hamas'a bağlı İzzettin el-Kassam Tugayları, yine İslami Cihat ve diğer iril ufaklı küçük direniş gruplarının meskun mahallede bir asimetrik güç olarak direnme çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Burada özellikle Gazze'nin altındaki yüzlerce kilometrelik tünel hatları çok belirleyici olacak. Bunlar gerçekten ciddi derinliğe sahip önemli tünel hatları. İsrail'in buraya yönelik hava harekatlarında kullandıkları mühimmatların, nüfus edici füzelerin yeterli etkiye sahip olmadığı değerlendiriliyor. Burada ciddi bir hazırlık söz konusu. Yine tank savar silahları, EYP'ler, mayınlar gibi unsurlarla asimetrik şekilde İsrail ordusuna ağır kayıp verdirecek şekilde bir direnç gösterilecek. Bunun ilk emarelerini görmeye başladık. Çok sayıda İsrail zırhlısı ateş altına aldı ve İsrail kayıplar vermeye başladı. Ama henüz böyle tam anlamıyla bir direnç başlamış değil. Muhtemelen burada direnişin hareket tarzını değerlendirdiğimizde İsrail ordusunun biraz daha içeriye girmesini bekliyorlar gibi geliyor bana. Bununla birlikte bugün yine çok yoğun füze satürasyonları gerçekleşti. Özellikle Tel Aviv'de Iron Dome sisteminin karşılayamaması sonucunda ilk defa çok sayıda füze Tel Aviv'e isabet etti. Bunlar askeri açıdan anlamlı. Çünkü direniş şunu anladığım kadarıyla yapmaya çalışıyor. İsrail'de hayatın olağan akışını engellemeye çalışıyor. İçeride bir siyasi tepki oluşabilmesi. Netanyahu hükümeti zaten çok zayıf, parçalı bir hükümet. Gerek muhalefetle gerekse kendi içerisinde bir bütünlüğünü sağlayabilmiş değil. Dolayısıyla buradaki zayıflığı hedef alarak İsrail toplumunun daha fazla iktidara karşı kışkırtmaya, manipüle etmeye yönelik bir anlayış da söz konusu. Savaşın bedelini artırmaya çalışacaklar. Tabii bir yandan da İsrail güneyi de vurmaya devam ediyor aslında. Güney Gazze'de de hayat şartlarını gittikçe zorlaştırarak buradaki insanları Mısır'a, Sina çölüne yönlendirme çabasında. Bunun için Avrupalı ve Amerikalı devletlerin de Mısır'a baskı yapmasını sağlamaya çalışıyor. Mısır'a mesela doğalgaz akışını kesti uzun süredir. Mısır şu anda ciddi bir doğalgaz sorunu yaşıyor.
Yani zorlayıcı bir
strateji ve yani diğer aygıtları kullanarak. Tabii bununla birlikte sağ hattında Lübnan cephesi de önemli. Savaşın ilk günden itibaren orada oluşturulmuş bir askeri angajman var. Hizbullah burada bu askeri angajmana devam ediyor. Her ne kadar daha önce kara harekatı başlarsa tam ölçekli bir savaşa girebiliriz şeklinde söylemleri olsa da şu anda böyle bir adım atmış değiller. Daha düşük yoğunluklu belli bir kilometre kare içerisinde İsrail'le çatışıyorlar. Evet, bu İsrail'i rahatsız ediyor. Orada belli bir ordu tutmak durumunda kalıyor. Askeri gücünün bir kısmında enerjisini tüketiyor. Ama Gazze'deki süreci etkileyecek ölçekte, nitelikte bir hamle henüz Hizbullah yapmış değil. Keza Suriye'deki diğer İran'a bağlı vekil unsurlarında benzer bir eğilim içerisinde olduğunu, daha sembolik saldırılar gerçekleştirdiklerini gördük. Bugün enteresan bir gelişme oldu. Yemen'de yine İran'ın vekil unsuru olarak kabul edilen Ensarullah hareketi savaşa bir nevi dahil olduğunu ve Gazze'deki kara harekatı devam ettiği sürece İsrail'e yönelik füze ve drone saldırıları yapacaklarını ilan ettiler. Bunu resmi olarak ilan etti. Mesela Hizbullah henüz o noktada değil. Burada bir el yükseltme olarak bu eskalasyon merdiveninde bunu okuyabiliriz. Evet. Ne kadar etkili olur olmaz tabii bu tartışılabilir. Kızıldeniz üzerinden geniş bir alanda bu saldırıları yapma ihtimali söz konusu. Daha önce bir Amerikan destroyer'i bölgedeki Yemen'den atılan füzeleri İsrail'e yönelik durdurmayı başarmıştı. Bugün yine İsrail ordusu ROV'lar kullanarak bu füzeleri düşürdüğünü ilan etti. Ama buradan da İsrail'e bir baskı üretilmeye devam edecek gibi görünüyor. Sahada asker olarak bunlar yaşanıyor. Yine Batı Şeria'da çatışma dinamikleri var. Şu anda 200'e yakın maalesef Filistinli orada da hayatını kaybetti. Hamas'ın orada bir ağı yok ama diğer Filistin'in direniş yapıları bir şekilde direnç göstermeye çalışıyor. Sivil halk mobilize olmuş durumda. Orada da gittikçe tansiyon artıyor şu an için.
Evet, şimdi bu Mısır'a sürme meselesi aslında bu tam bir savaş suçu sayılabilecek bir husus. Tehcir. Biliyorsunuz Nakba olarak adlandırılan 1948 büyük felaket olarak tarif edilir Filistin siyasi tarihi açısından. Savaştan sonra 1,5 milyona yakın Arap, Filistinli Arabı komşu ülkelere sürgün etmişlerdi. Sonradan göya bunlar geri döneceklerdi falan ama geri döndüklerinde öylesi bir durum söz konusu hiçbir zaman olmayacaktı. Nitekim de geri dönemediler.
Evet.
Dolayısıyla bu nüfusu seyretme, İsrail'in sözde kendisi için tarif etmiş olduğu kutsal toprakların çizgisi içerisinde Araplardan arındırma siyaseti aslında. Bu bir etnik temizlik aynı zamanda. Bunun olabilitesi açısından düşünüldüğümüzde İsrail'de bunun bir ana akım politika olmadığını ama hükümetin bir politikası olduğu anlaşılıyor. Ama Mısır diye bir aktör var karşıda ve Mısır'ın da Mısır bunu kabul etmeyeceği,
Ürdün
var aynı şekilde, Mısır'ın bunu kabul etmeyeceği, hatta bunun kendileri için bir kırmızı çizgi olduğu söyleniyor. ABD'den bu politikaya yönelik bir yeşil ışık yakılmadı. Ama kimsenin aslında bu tarafı da çok umursadığı
ya Mısır'ı yokluyorlar yani, şu an için.
Mısır'ın asıl burada.
Ya benim gördüğüm Mısır'ın üzerinde büyük bir baskı oluşturma çabası var. Bir defa insani boyut oluşturuyorlar. Evet. Yani gerçekten Gazze'de muazzam bir yıkımla insanları açlıkla, susuzlukla tehdit ederek, sınayarak onları refah sınır kapısına doğru sürmek istiyorlar. Yani düşünün, yüz binlerce Gazze'li refaha dayandığı zaman Mısır nasıl hareket edecek? İçeri almayacak mı? Almazsa insani boyutunu nasıl yüklenecek? Birincisi bu. İkincisi, cebren Mısır üzerinde baskı da yaratılıyor. İşte İsrail'in doğalgazı kesmesinden tutun da Mısır ekonomisinin şu anda çok ciddi anlamda ödemeler dengesi krizi var. Dış borçlarını çeviremiyor. IMF ile yeni standby yapamadığı uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları Mısır'ın notunu düşürüyorlar ve onun paraya erişimini engelleme çabasındalar. Dolayısıyla böyle de bir Mısır'a yönelik batılı ülkeler tarafından yapılan baskı var. Tüm bunlar bir araya getirilerek Mısır'ı, Gazze'leri kabul etmeye zorlanıyor. Muhtemelen havuç sopa politikası bağlamında çeşitli finansal destek sözleri de vaat ediliyordur. Yani buraya bu Gazze'lilerin kabul edilmesinden sonra Mısır'a milyarlarca dolarlık teşvik yapılacağıyla ilgili bence şeyler de vardır, teşvik edici unsurlar. Ama buna rağmen Mısır tabii bunun ulusal güvenliği için ne kadar büyük bir tehdit olacağını farkında. Çünkü tüm İsrail-Filistin dosyasına tarihe geriye dönüp baktığımızda Filistinlerin süründükleri topraklardan asla geri dönemedikleri görülüyor. Yani bir defa o Gazze'liler 2,5 milyon nüfus Sina'ya yerleştirilirse bir daha Gazze'ye dönme ihtimalleri çok kalmayacak. Zaten İsrail Gazze'yi de tamamen yok eder ondan sonra. Altyapısını, üst yapısını, insanların gidip oturacağı bir ev de orada kalmayacaktır. Dolayısıyla bu anlamda Mısır bunun ulusal güvenliğine birinci derece tehdit edeceğinin farkında. Keza Ürdün de benzer bir politika sahip. Ya bu önemli. Burada ne kadar direnç gösterebilirler? Askeri caydırıcılık üretebilirler mi? Bunlar tabii ciddi soru işaretleri. Ama şu an için burada sert bir direnç gösteriyorlar. Bunu görüyoruz ama dediğim gibi İsrail'de hem mesela insani boyutunu kullanarak hamle yapıyor ama aynı zamanda batılı müttefiklerini de kullanarak Mısır'a ve Ürdün'e baskı yapma çabasında bu bağlamda.
Peki bu sürgün meselesi, eğer kuzey sektörünü İsrail tamamıyla kontrol altına alırsa Gazze'nin toplamında 2.3 milyon insan yaşıyor. Evet. Güney sektöründe, ki orada da iki önemli sektör olduğunu söyleyebiliriz ayrı. 2.3 milyon insanın güney sektöründe yaşaması mümkün değil.
Ya zaten yani hali hazırda
nedir, ne tür implikasyonlar
Gazze olur, zaten 350 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz ve asıl Gazze kuzeyde, diğer Güney Gazze daha ziyade mülteci kamplarından oluşuyordu ve orada şehirleşme söz konusuydu ve kilometre kare en fazla insanın düştüğü yerleşim alanlarından birisi, belki de en fazlası Gazze dünyada. Dolayısıyla bunun da ikiye bölünüp işte 150 kilometre karelik bir alana 2,5-3 milyona yakın insanın sıkıştırılması hiçbir şekilde mümkün değil. Dediğin gibi İsrail artık Gazze'yi yaşanmaz kılmaya çalışılıyor. Zaten şu anda kuzeyde yakın dönemde muhtemelen meskumal çatışmaları da başlayacak. Yıkılmamış binalar, geriye kalan üst yapıda, alt yapıda bu çatışmalarda tamamen tahrip olacak. Dolayısıyla insanlar artık kuzeye dönecekleri evleri de kalmayacak. Tabii burada uluslararası topluma büyük görev düşüyor aslında. Bir an önce ateşkesin sağlanması, İsrail'in çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi zorunluluğu var. Şu anda bile, bugün bile bu dediklerim gerçekleşse belki aylar sürecek bir inşa, yıllar sürecek bir inşaat faaliyetine ihtiyaç var. Çünkü İsrail'in ağır bombardımanında binlerce konut zaten yok edildi. Dolayısıyla gerçekten büyük bir meydan okumadan bahsediyoruz.
Peki Hamas meselesinde şimdi İsrail'in ana hedeflerinden bir tanesi Hamas'ın tamamıyla ortadan kaldırılması, elimine edilmesi, yok edilmesi şeklinde ilan edilmiş durumda. Kuzey sektörünü işgal etmesi bu sonucu üretmeyecek. Peki burada İsrail'i bekleyen nasıl bir süreç bekliyor İsrail'i? Burada
ya tabii İsrail'in yol haritasını rasyonelleştirmek, anlamlandırabilmek çok kolay değil. Sen de az önce bahsettin. Teolojik söylemlerle, mesyanik bir anlayışla hareket ediyorlar. Ama sahada oluşacak büyük meydan okumalar da var. Şimdi bir defa Gazze'de tam olarak neyle karşılaşacaklar? Yani Hamas ve diğer direniş bileşenleri ne kadar zayiat verdirebilecek İsrail'e? Bu belirleyici olacak diye düşünüyorum. Yani çok ağır kayıplar verirlerse İsrail toplumu bunu hazmedemeyebilir. İsrail siyaseti bunu yönetemeyebilir ve belli bir noktada ateşkese oturmak durumunda kalabilirler. Tabi burada alternatif senaryolar var. Eğer bu gerçekleşmezse, daha zayıf bir direniş ortaya çıkarsa, kuzeyi tamamen elimine etmeye yönelik bir askeri stratejinin içerisine girecekler. Hı hı. Ardından güneye de bence yönelebilirler. Yani eğer burada Hamas'ın direnişi zayıf kalırsa ve uluslararası toplumda yeteri kadar caydırıcı bir rol üstlenmezse İsrail'e karşı ve İran ve İran'a bağlı vekil unsurlar da doğrudan asker angajmana girmezlerse, mevcut angajmanı eskal etmezlerse, İsrail güneyi de bence kademeli şekilde hedef alacaktır diye düşünüyorum.
O yüzden uzun süreceğini düşünüyorsun.
O zaman da meskun mahalledeki insanlar Gazze'ye doğru tehcir edilecektir. Nasıl sistematik doğru şekilde. Tabii. Yani 2,5 milyon insanın yaşadığı bölgede meskun mahal çatışmasını yapmak İsrail adına mümkün değil. Yani İsrail bile bunu yapamayacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla alternatif senaryolardan birisi bu, ama ben direnişin İsrail'e yeteri kadar zarar verebileceğini düşünüyorum şu aşamada. Hı hı. Bunun henüz emarelerini tam olarak görmesek de, özellikle kuzey hattına İsrail ordusu iyice girdikten sonra bu direnişin başlayacağını öngörüyorum. Yine füze satürasyonlarını engellese İsrail'in açık. Bu çok sürdürülebilir değil İsrail toplumu adına. Yani aylar sürecek bir füze saldırı dalgasıyla İsrail toplumu yaşayamaz diye değerlendiriyorum. Ve bir şekilde tam ölçekli savaşa dahil olmama eğilimlerini artık görsek de, İran ve ilgili vekil unsurların kademeli şekilde İsrail'e yönelik askeri angajmanların artıracağını düşünüyorum. Bu da bir baskı oluşturacaktır. Keza yine uluslararası kamuoyu da İsrail'e her geçen gün daha fazla baskı yapmaya başlayacak. İşte Arap Birliği, İslam İşbirliği ülkesinin mensupları. Bu baskı noktasında da bir şekilde iç sorunlar ve içeride yaşayacağı politik ayrılıkları çerçevesinde İsrail, kuzeyde belli bir başarı elde etmesinin ardından kendince pazarlayabileceği bir ateşkese razı olabilir. Bunun şartlarından biri de işte şu anda Hamas'ın elinde olan 200'den daha fazla İsrailli rehinenin, Filistinli yine tutuklular ve rehinelerin serbest bırakılması karşılığında bir anlaşmaya varılması. Ve bu da Netanyahu'nun pazarlayabileceği bir zafer anlamına gelir kendi açısından. Hani şunu da unutmamak gerekiyor. Tam ölçekli ve ateşkesin olmayacağı bir savaşta o rehinelerin kurtarılması da çok mümkün olmayacaktır. Onların öldürülmesi Netanyahu iç kamuoyunda daha da zor bir duruma sokabilir. Dolayısıyla bütün bu faktörleri birlikte değerlendirmek gerekiyor.
Peki Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında, bir taraftan Biden yönetiminin İsrail'e açık destek verdiğini ama kapı arkasından da İsrail'i sınırlandırmaya çalıştığını, evet, bölgede savaşı yaymasını ya da kara operasyonunu çok genişletmesini engellemeye çalıştığını gördük. Kongre açısından durum da ilginç tabii. Yeni seçilen başkan çok enteresan laflar etti. Evet. Ben bir Hristiyan olarak, İncil'in bana emrettiği şekliyle tabii ki İsrail'in yanındayız dedi. Yani İsrail'deki dini retoriğin ve teopolitik mesajların karşılığını Amerika Birleşik Devletleri'nde çok net bulduğunu görüyoruz. Zaten Netanyahu'nun amacı da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o kamuoyuna, evangelist kamuoyuna ve onların güvenlik sistemi içerisindeki, strateji sistemi içerisindeki insanlarına ulaşmak aslında. Evet. Bir taraftan böyle bir durum söz konusu. Yani ABD açısından hakikaten İsrail'e çok net bir açık çek verildiği gözüküyor.
Yani bugün bir tweet attım, ben şunu söyledim. İşte bu temsilciler meclisi başkanının söylemleri üzerinden Amerikan siyasal sisteminin İsrail tarafından nasıl mankurtlaştırıldığını görüyoruz. Yani kongre üyelerinin her iki kanıta, senatörler de, temsilciler meclisi üyeleri de, keza önemli evangelik liderlerde de hep benzer bir görüş oluşturulmuş durumda. Bunu Amerikan toplumuna çeşitli güç aygıtlarıyla İsrail ve Yahudiler ekmiş durumdalar ve evet, bunun karşılığını şu anda alıyorlar. Dolayısıyla Amerika çok rasyonel hareket etmiyor. Büyük ölçekte irrasyonel bir şekilde İsrail'in adeta kuyruğuna yapışmış şekilde savruluyor. Yani şu anda Orta Doğu'da yaşananların hiçbir Amerikan çıkarlarıyla örtüşecek şeyler bence değil. Çünkü stratejik anlamda baktığımızda Amerikan temel hedefi neydi? Orta Doğu'da belli bir istikrar oluşmasını sağlamak, İsrail'in evet güvenliğini sağlamak, ama bununla birlikte asıl enerjisini Rusya'yı Ukrayna Savaşı'na yenilgi uğratmak, daha da öte asıl stratejik hedef ise Çin'i Asya'da çevrelemek ve onu geriletmeye başlamak. Ama şimdi bu işten en çok kazanan iki ülke kim diye sorarsanız Rusya ve Çin olduğunu görüyoruz. Hmm. Yani bir defa Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın eli çok rahatladı. Çin stratejik açıdan kendine geniş bir alan buldu. Tüm İslam dünyasını karşısına alan bir Batı siyaseti varken İslam dünyasına yakınlaşan bir Rusya ve Çin görüntüsü var. Dolayısıyla bunların hiçbiri Amerikan lehine değil ve Amerika şu anda çok ciddi anlamda askeri olarak bölgede konuşlanmak durumunda kaldı. Ve her şeyden öte Gazze'de yaşanan bu insanlık suçunun ortağı olarak görülüyor tüm İslam dünyasında.
Yani meşruiyetini kaybediyor. Yani
Arap sokaklarında, İslam dünyasında tüm o soft power'unu, meşruiyetini kaybeden bir Amerika var. Evet, dediğine katılıyorum kısmen. Yani Amerika İsrail'de yeşil ışık yakıyor görüntüsü içerisinde, tamamen destekliyor görüntüsünü. Ama belli anlamda da bu işin bir işte İran ve vekil unsurlarıyla yaşanacak, hatta İran'ın kendisiyle doğrudan yaşanacak büyük bir savaşa evrilmesini de istemiyor. Bunu da kısmen yönetmeye çalışıyor. İşte bu kadar askeri caydırı güçle bölgede Hizbullah'ın ve diğer vekil unsurların harekete geçmesini arzu etmediğini de gösteriyor. Ama bir yandan da İsrail'i korumak için o birlikleri buraya getirdi.
Evet.
İsrail'in çok pervasızca Gazze'de hareket etmesini de sağlayan bir unsur olarak görülüyor. Yani çünkü İsrail bu kadar kendini güvende hissettiği zaman Gazze'de atamayacağı farklı adımları da atmaya başlamış durumda. Dolayısıyla bunu iki çerçevede, iki faktörlü değerlendirmek lazım. Ama şunu soruyorsan eğer, İsrail mi şu anda ABD'yi kontrol edebiliyor? ABD mi İsrail'i kontrol ediyor? Bence İsrail'in ABD üzerindeki etkisi çok daha yüksek.
Daha fazla, evet. Evet. Bunu zaman zaman gerçekten dile getiren şeyler oldu, söylemler ve argümanlar oldu. Şimdi tabii bu savaş sadece taktiksel bir savaş değil. Çok ciddi stratejik implikasyonları, sonuçları olabilecek bir savaş, bir çatışma. Birçok farklı karakteri olduğu için bölgedeki ilk yansımaları açısından düşündüğümüzde Orta Doğu'daki 7 Ekim öncesi ve bugün açısından, evet, bakıldığımızda hangi süreçler geriye gelir, hangi süreçler değişir?
Ya bir defa ne var bu, hani normalleşme dediğimiz süreci tamamen geriye uğrattı, hatta belki de onu tamamen yok etti. Hele ki Gazze'ye yönelik bu kara harekatı iyice devam ederse, bu belli noktadan sonra geriye dönülemez noktaya da ulaşabilir. Bu anlamda İsrail aslında ciddi bir kaybeden olarak ortaya çıkacak. Çünkü hem Sünni İslam ülkeleriyle hem Türkiye ile ciddi bir normalleşme içerisine girecekti. Ve bu İsrail'in hem güvenliği açısından hem ekopolitik çıkarları açısından çok belirleyici olacaktı. Ve İran'la olan mücadelesinde de elini güçlendirecekti. Şimdi tam tersi, İsrail'in ana düşman olarak gördüğü aktör İran'ın eli güçlenirken, kaotik atmosferden İran yararlanırken, İsrail tamamen yine dışlanacak. Tabii bunun Arap sokağında, İslam dünyasında Müslümanlara doğrudan çok ciddi etkisi var. Yani her gün insanlar televizyonları başında katliam izliyorlar. Müslümanların, kendi dindaşlarının, coğrafi olarak paydaşı olarak gördükleri kendi kimliklerin hedef altında olduğunu görüyorlar. Ve bu muazzam bir öfkeye neden olacak. Bu öfke eğer Arap hükümetleri tarafından yönetilmezse ve daha anlamlı şekilde İsrail'in karşısına pozisyon alınmazsa, bu ülkelerin istikrarının bozulması anlamına da gelebilir. Yani bugün Mısır'da işte halk çok ciddi anlamda rahatsız. Ürdün'de bunları görmek mümkün. Körfez farklı anlamda eğilimler içerisinde görünse de ortalama bir Körfez vatandaşının da yaşananları hazmedemediğini görebiliyoruz. Bunların hepsinin ciddi sonuçları olabilir. Ve nihayetinde İslam ülkeleri ve Arap ülkeleri birlikte kolektif şekilde hareket ederek İsrail'e karşı pozisyon alabilirler belli bir aşamada. Bunun da önemli bence en de sonunda sonuçları olacaktır. Artı daha büyük fotoğrafta, jeopolitik resimde baktığımızda Batı dünyası ile İslam dünyası arasında ciddi bariyerler oluşuyor. İşte Irak Savaşı, Afganistan'da yaşananlar, şimdi de Filistin'de yaşananlar bir kez daha bunu tahkim etti. Bundan en fazla da yeni yükselen güçler olarak işte Çin ve Rusya yararlanıyor. İşte Putin açıklamalarını görüyorsunuz. Yani Gazze ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki mücadeleye baktığınız zaman Rusya ve Çin'in işte Gazze'nin Filistin yanında yer aldığını, Batı blokunun ise blok olarak İsrail'i kayıtsız desteklediğini görüyoruz. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail karşıtı çok ciddi kararlar çıktı. Burada Çin, Rusya ve İslam ülkeleri öncü rol üstlenirken yine Batı bloku belki de yegane devletler olarak kayıtsız şartsız İsrail'in yanında yer aldı. Bunların bence orta ve uzun vadede çok önemli sonuçlar olacak gibi.
Peki Türkiye'nin çabalarına son olarak değinelim. Bir Türkiye'nin aktif bir bölgesel diplomasiyi hayata geçirme evet, çabası söz konusu oldu. İlk aşamada tabii ki çok sonuç üretmedi İsrail'i durdurma anlamında. Sonra bir garantörlük yaklaşımı ortaya atıldı. Ve Arap Birliği'nin bu hafta sonu herhalde acil bir toplantısı söz konusu olacak.
Evet, ne diyorsun? Çok acil bir toplantı. Acil. Bir ay sonra acil bir toplantı yapacaklar.
Evet.
Maalesef zaten işte o toplantının bir ay sonra yapılıyor olması da İsrail'in nasıl bunları yapabildiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Şimdi tekrar Türkiye'ye dönersek, ya Türkiye tabii bu meseleye en böyle içten samimi yaklaşan ülkelerin başında geliyor. Filistin davasını her zaman tarihsel olarak toplumun büyük kesiminin de savunduğu, evet, ve şu anda iktidarın da savunduğu bir mesele. Ama tabii Türkiye'nin yapabilecekleri şeyler de maalesef kısıtlı. O yüzden Türkiye aslında daha geniş bir koalisyon oluşturmak istiyor. İslam ülkeleri ve Arap ülkeleriyle ittifak halinde bu meseleye yaklaşma çabasında. İşte Sayın Dışişleri Bakanımızın bir mekik diplomasisi oldu. Sayın Erdoğan'ın benzer şekilde daha ötesinde bunu koordine ettiğini görüyoruz. Türkiye kademeli şekilde sertleşmeye başladı ve İsrail'i daha net şekilde hedef almaya başladı. Bu da iki ülkenin normalleşme çabası ilişkilerinin artık bittiğini ve geriye döndüğümüzün bir tezahürüydü. Bunun ötesinde tabii Türkiye çeşitli modeller de ortaya koymaya çalışıyor. İşte garantörlük bunlardan bir tanesi. Bunu konuşturmaya, belki gündem yapmaya çalışıyor. Ama burada tabii Batı ülkeleriyle olan ilişkilerde de İsrail'in bu kadar kayıtsız şartsız desteklenmemesi için bir çaba gösterme arayışında. Ama Türkiye'nin yaptıklarının, yapacaklarının sonuç verebilmesi adına ön şart diğer İslam ülkeleri ve Arap ülkelerinin birlikte hareket etmesi. En azından önemli kısmı, yani bir Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın, Ürdün'ün Türkiye ile birlikte eğer pozisyon alabilirse bunlar, o zaman anlamlı şekilde İsrail'in hareket tarzı etkilenebilir. Ama yine İslam ülkeleri yalnız kalırsa, Türkiye yalnız kalırsa, Türkiye'nin gidişatı etkileyebilecek imkanları ve araçları maalesef elinde yok.
Evet, peki teşekkürler Can bu haftaki değerlendirmelerin için. Haftaya bu konuyu muhtemelen konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Şimdilik programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Küresel analiz.